Ayrım 7.
Ölmek ve öldürmek hemen yamacınızda beklesin sadık askerler gibi. Tutkuyla koşun, koştuğunuz yerde ne bulacağınızı aldırmayın. Bir cennet, belki de bir cehennem büyük bir ihtimalle. Kevser şarabını da katranlı alevleri de aynı iştahla içmeye hazır olun. Sardunyalar açtı, kenar bahçeler iyi de kokuyor. Deniz her sabah bulutlarla sevişerek sisler içinde uyanıyor. Böyle bir sabahta kaçırdı Helena'yı Paris. Böyle bir sabahta vuruldu Aşil. Homeros böyle bir sabahta başladı destanını yazmaya. Denizleri Van Gogh'un çıldırmış sarısına boyayın. Sardunyalar sarı olsun. Bulutlar sarı. Tek bir renge çevirin dünyayı. Neyi istiyorsanız sadece onu isteyin. İsteğinizle aranıza sokmayın engelleri. Çıldırma vaktidir. Tutkuların kafeslerini açın birer birer. Canavarlar zincirlerinden boşanarak çıksın derinliklerinizden. Endişelere, sonra ne olurlara, ne derlere, ya sonra istemezsemlere tutkularınızın önüne yem diye atın. Bir aslanı besler gibi kendi küçük tedirginliklerinizle besleyin tutkularınızı. Hepsini yiyip bitirsin. Başka hiçbir duygu kalmasın içinizde. Yalnızca o yolun, o sade ve korkunç tutku kalsın. İstiyorum diyen tutku. İsteyin ve alın. Sizi bekleyen savaşsa savaş, cinayetse cinayet, içinde zehirli yılanların kımıldandığı üzüm sepeti ise üzüm sepeti. Çöllerde yapayalnız dolaşmaksa dolaşmak. Hektor'u yerlerde sürüyeceklerse sürüsünler. Aşırı topundan vuracaklarsa vursunlar. Siz Helena'ya kaçırın. Sevdiğiniz kulağınızı beğendiyse kesip ona verin kulağınızı. Sonra oturup kulaksız halinizin bir resmini yapın. Sarı ay çiçek tarlalarının resmini yapın. Sarı buğday başaklarının resmini. Tutkular sizi alıp götürüyorsa ve götürdüğü yerde bir şey bulamıyorsanız, sarıların üzerine siyah kargalardan oluşan son bir resim yapın Van Gogh gibi. Ve tabancanızı ıssız bir tarlada çıkartıp ateşleyin. Bir kadını fethedemediği için bütün Avrupa'yı fetheden Napolyon'u düşünün. Josephine'i mi kaybetmek daha acıydı, yoksa Waterloo'yu mu diye sorarlarsa Josephine'i diye cevap verin. Orospuluk istiyorsanız bütün şehirle yatın. İmparatorluk istiyorsanız memelerinizle emzirin Sezar'ı. Çıldırın artık. Tutkuların kafeslerini açın. İğde çiçeği kokuyor her yan. Sardunyalar ateş topları gibi. Deniz bulutlarla sevişerek uyanıyor. Paris Helena'yı böyle bir sabah vakti kaçırdı. Otello Desdemona'yı öldürmeyi böyle bir sabahta karar verdi. Çıldırmanın vaktidir. Tutkularınızı koştuğunuz kanatlı arabanızla yola çıkın. İstediğinize doğru gidin. İstediğinizi alacaksınız, çılgınlığınızla alacaksınız. Akıl size yalnızca istemediklerinizi verecek. İğde kokularının, sardunyaların, Paris'in, Helena'nın, Otello'nun aşkına çıldırın. Okyanuslar ve alemler. Su bir bardakta sudur. Dağlar arasında kırılan bir yataktan akarken de sudur. Genişçe bir çukurda biriktiğinde de sudur. Kıtalar arasındaki büyük sahaları kapladığında da sudur. Ama biri bir bardak su, biri bir dere, biri bir göl, biri bir okyanustur. Aşkı oluşturan duygu dalgalanmaları da temelde birbirinin aynıdır. Ama onların bazılarını bir cılız dereye, bazılarını bir okyanusa benzeten, aşkın genişleyip yayılmasını sağlayacak ruh derinlikleridir. Böyle bir derinlik, insanın kendisini ve başkasını merak etmesiyle, nelerin, nereye kadar yaşanabileceğini öğrenmek istemesiyle, daha önce yaşanmışları anlatan kitaplardan başka hayatları okuyup onları kendi hayatına eklemesiyle, acının yakıcı öpüşlerinden ürkmeyecek bir cesarete sahip olmasıyla, şiirin coşturucu iksirini daha gençliğinden başlayarak içmesiyle genişler. Çoğu insan bir bardak suyu, bir okyanus sanarak geçirir yaşamını. Onların aşkları acılı olmaktan ziyade acıklıdır. Bu kadar sığ bir alanda yaşanan aşk, seyredenlerde bir merhamet ve acıma duygusu uyandırır. Aşkın kutsallığı yerini sığlığın zavallılığına bırakır. Ne yazık ki bu ruhsal derinlik yalnızca bireylerin tek başlarına elde edebileceği bir zenginlik değildir. Bireylerin yapısını biraz da toplumlarının birikimi ve derinliği belirler. Belki de bu yüzden büyük edebiyatlar büyük toplumlardan çıkar. Belki de bu yüzden Rus romanı, Fransız romanı, Amerikan romanı, İngiliz romanı vardır da Afgan romanı, Tacik romanı, Kuveyt romanı pek yoktur. Bizim toplumun da bu tür bir derinlikten yoksun olduğunu sanıyorum. Yoksa neden bir başka konu yazmak isterken hep başka bir şeyler yazmak zorunda hissedeyim kendimi? Neden? Malrox'un bir romanındaki aklıma çok takılan bir bölümü anlatmayı düşünürken son günlerdeki devriyasyondan söz etmem gerektiğine dair bir yürek sıkıntısı çekeyim. Neden bu toplumun bir dergisinde aşka dair bir şeyler yazmaya hazırlanırken içinden bir şeyler şimdi bunun sırası olmadığını söyleyip dursun? Neden aslında incelikli olabilecek bir yazının içine devriyasyon gibi bütün incelikleri yok edebilecek bir kelime sızsın? Aşkın sırası olmadığını söyleyebileceğiniz bir zaman parçası olabilir mi? Böyle bir zaman parçası varsa kendinizden ve toplumunuzdan kuşkulanmaz mısınız? Herkesin paradan söz ettiği, herkesin toplumun sorunlarını yazdığı bir ülkede bir adam "Onlar onu yazsın, bırakın ben de aşkı yazayım" diyemiyorsa, insanların kadınlarla erkeklere dair bir şeyler okumayı, borsaya dair bir şeyler okumaktan daha ilgi çekici bulacakları konusunda kuşkular yaşıyorsa, o adamdan da onun yaşadığı toplumdan da kuşku duymak gerekmez mi? Bir ülkenin moda deyimiyle medyasında paradan ve iktidardan söz eden her 10 kişiye, hatta her 100 kişiye karşılık bir kişi aşktan söz etmiyorsa, o toplumun duygusal ihtiyaçlarının biraz sığ ve kısır kaldığını düşünmez misiniz? Aşkı yalnızca ucuz şarkıların tek düze ritimlerinde, ölümün gazete havadislerinde, paranın macerasını televizyon bültenlerinde arayan bir toplumun ruhsal derinliği elbette duygusal dünyalarımızın ihtirasla dalgalanacağı büyük okyanuslar yaratmaya yetmiyor. Küçük aşkların, manasız ölümlerin, ufak paraların ülkesiyiz biz. Büyük okyanuslarda rengarenk balıkların, binbir türlü bitkilerin, ince doğuran istiridyelerin, kırmızı mercan adalarının, deniz yıldızlarının yanı sıra vahşi köpek balıklarının, zehirli yengeçlerin, canavar ahtapotların da bulunması gibi büyük aşkların içinde de heyecanın, özlemin, sevginin yanı sıra ne vahşetler, ne yalanlar, ne oyunlar vardır. İyilikler kötülüklerle, oyunlar gerçeklerle, dürüstlükler yalanlarla birlikte yüzer böyle aşklarda. Ve iyiliğin de, kötülüğün de, dürüstlüğün de, yalanın da, gerçeğin de, oyunun da bedeli ayrı ayrı ödenir. Aynı büyük okyanuslar gibi büyük aşkların da güzel renkli balıkların yanı sıra zehirli bitkilere ihtiyacı vardır. Gerçekler kadar oyunlar da onun sularına rengini verir. Onun sularında kadınlarla erkekler kılıktan kılığa girerek çeşitli oyunlar oynarlar. Su perileri gibi bazen balık, bazen insan olurlar. Karşısındaki onu balık sandığında "Ben bir insanım." İnsan sandığında "ben bir balığım" derler. Bazen söylediklerine inanmadığınız, bazen de inandığınız için kızarlar. Malrox, Çin'de geçen bir romanında kadın erkek ilişkisinin tuhaf yanlarından birini anlatır. Çin'in en ünlü tarihçilerinden ve en önemli entelektüellerinden birinin oğlunun Fransız bir karısı vardır. Bir hastanede doktorluk yapar kadın. Bir gün kadın gelip kocasına "ben bugün hastanede bir doktorla yattım" der. Adam cepheye tayin olmuştu. Benimle sevişmek istemesine hayır diyemedim. Genç adam karısının bir başka adamla yattığını duyunca çok üzülür ve öfkeye dönüşen bu üzüntüsünü saklayamaz. O zaman kadın kendisini savunur. "Ama sen bana başkalarıyla birlikte olabileceğimi, benim özgür olduğumu söylemiştin." Genç adam kolay kolay unutulmayacak o müthiş cevabı verir. "Neden inandın söylediğime?" Bir aşk macerasında ne kadar çok insan sevdiğinin inanmamasını istediği ne kadar çok şeyi söylemiştir. Sevdiği, söylediğine inandığına nasıl da kırılmıştır. Böyle karmaşık durumlarda ortaya yeni bir soru çıkar tabii. Neden inanmamı istemediğin şeyler söyledin bana? Bir insan neden içinden karşısındakinin inanmamasını dilediği halde böyle şeyler söyler? Neden kendisini yaralayacak yalanlara açıkça konuşmayı yeğe tutar? Neden okyanuslarda zehirli balıklar vardır? Aşkın içindeki kaçınılmaz iktidar kavgasının parçasıdır bu yalanlar. Bu yalanlar özünde hep aynı şeyi söyler. Senin yaptıkların beni yaralamaz. Ben güçlüyüm. Bu çeşitli cümlelerle söylenir. Bugün buluşmazsak ben üzülmem. Beni terk edersen ben üzülmem. Başkasıyla olursan ben üzülmem. Bu sözlerin her biri elini ateşe sokmaktır ve eski Kartacı elçisi gibi elini ateşe sokanın eli yanar. Binlerce yıl önce bir gün Kartacı elçisi Roma İmparatoruna kendi ülkesinden bir haber getirmiş. Şöminenin yanında karşılıklı otururlarken Roma İmparatoru Kartacı elçisini sorularıyla sıkıştırmaya başlamış. Kartacı ordusu hakkında bilgi istemiş. Usturuplu bir şekilde de bu bilgiyi vermezse işkence yaptırabileceğini ima etmiş. Kartacı elçisi bu imayı anlamamazlıktan gelmiş ve elini ateşin içine sokup konuşmanın sonuna kadar alevlerin arasında tutmuş. Bunu okuduğumda çok etkilenmiştim ama her zaman olduğu gibi gerçeğin başka bir yanı daha vardı. Kartaca elçisi aslında acı hissetmeyen bir tür hastalıktan muzdaripti. Bazı insanlar acı hissetmiyorlardı. Halbuki acı doğanın insanlara bağışladığı bir uyarı mekanizmasıydı. Acıyı duymayanlar ellerini kapının arasında sıkıştırıp parmaklarını kırıyorlar, yüzlerinin parçalandığını fark etmeden kırık camların arasından geçiyorlar, yanan bir sobaya yandıklarını fark etmeden yaslanıyorlar ve kendilerini farkına bile varmadan parça parça ediyorlardı. Kendilerini koruyabilecekleri bir acı mekanizmaları yoktu. Bir tür sakattılar. Aşkta da bazen gerçekten aldırmayanlar çıkıyordu. Ama onlar Kartaca elçisi gibi sakat olanlardı. Acıyı fark etmeden kendilerini yakıp parçalıyorlardı. Ve insanlar aşkı yaşarken acıyı duymayan bir sakat olmaya özenip sonunda kendi canlarını acıtacak yalanlar söylüyorlardı. Gerçekten sakat olmadıkları için de canları yanınca hep aynı soruyu soruyorlardı. Neden bana inandın? O zaman bu insanlara sormak gerekiyordu. Neden bana inanmamı istemediğin şeyler söyledin? Neden bir sakat olmaya özendin? Sakat olmaya özendiler çünkü sakatlık aşkta sakat olana üstünlük sağlıyordu. Aşkta Kartaca elçisi gibi sakat olanlar neden üstün oluyor? Neden okyanuslarda zehirli bitkiler var? Su bir derede de su, bir gölgede de su, bir okyanusta da su. Aşk da su gibi onu taşıyan insanların ruhsal derinliklerine göre bazen küçük bir dere, bazen büyük bir okyanus olabiliyor. İnsanların ruhsal derinlikleri ne kadar genişlerse, oralarda tüm kanatlı balıklarla kırmızı mercan adalarının yanı sıra zehirli bitkilerin çeşidi de artıyor. Zehirli balıklardan korunmuş küçük göllerde ise tüm kanatlı balıklarla mercan adalarına da rastlanmıyor tabii. Oralarda bulabileceğiniz birkaç sararmış yosunla birkaç alabalık. Bir de devrasyon haberlerini aşk maceralarından daha ilginç bulan durgun göl insanları. Okyanuslarda ise ne vurgunlar yiyor insanlar ve soruyorlar. Neden inandın? Ve onlara soruyorlar. Neden inanmamı istedin? Ve Kartaca elçisi elini ateşe gözünü kırpmadan sokuyor. Nar çiçeklerine çığlık. Sokaklar bizi teslim alıyor artık. Kaçırılıp öldürülen insanlar. Ameli pazarlarında aç gözleriyle bekleyen elmacı kemikleri fırlamış zavallılar. Akşam pazarlarında ucuza ezik meyve arayan yaşlılar. İş ilanlarını okuyarak kapı kapı dolaşan gençler. Yarın ne olacak diye merak eden küçük memurlar. Gazete bayilerinin önüne asılmış gazetelerden dökülen katliam haberleri adım adım hayatımıza giriyor. Tedirginlikleri, kuşkuları, acıları, öfkeleri ve çaresizlikleriyle yürüyen kalabalıklar bizim hayatımıza doğru bir adım attığında biz bir adım kendi içimize doğru çekiliyoruz. Hayatımızda kendimize ayırdığımız yer gittikçe daha azalıyor. Isıraplarımız, özlemlerimiz, mutluluklarımız kalabalıkların acılı yürüyüşü altında parçalanıp bizden kopuyor. Kalabalıkların malı oluyor. Sadece kendimiz için ayırdığımız duygularımız içimizde kendilerine bir yer bulmakta zorlanıyor. Bir kadını bile özleyemiyoruz. Sevgili bir yüzün hayaliyle baş başa kalacak bir zamanımız ve yerimiz olmuyor. Nar çiçekleri açtı. Kış meyvelerinin çiçekleri yaz başında açıyor her zaman bizi şaşırtarak. O çiçekler birer nar olduğunda bu acılar daha da büyümüş olacak. Çiçekler bize yalnızca geleceğin dertlerini hatırlatıyor. Meyveler çiçeklerin vaat ettiğinin de ötesine geçti diyen Villon'un şiirini umutla okuduğumuz zamanlar geride kaldı. Çiçekler artık umut vaat etmiyor bize. Kış meyvelerinin çiçeklerinin yaz başında açmasına bile şaşmıyoruz. Cinayetler ne kadar çoğaldı. Ne kadar çok insan öldürülüyor. Namluya sürülen merminin ürkütücü şakırtısı her yanda. Kafasına mermi sıkılmış, kendi kanıyla şişmiş yüzlerin resimleri yayınlanıyor. Kül rengi bir kalabalık kendi geleceğinden korkarak akıyor hayatımızın içine. Sevdiklerimizin hayalini, ruhumuzun derinliklerine doğru yayılan kalabalığın arasından seçip çıkartmaya çalışıyoruz. İçimizi yakan özlemi, tanımadıklarımız için duyduğumuz acıların değmeyeceği bir yere saklamaya uğraşıyoruz. Duyduğumuzu içimize karışıp kamaştıran o özlediğimiz kahkahayı, beynimize dolduran silah seslerinin boğuk patlamalarından nasıl sakınacağız? Kendi derinliklerimize doğru çekiliyoruz. Bizim için en kıymetli olan anılarımızı, duygularımızı, sevinçlerimizi, özlemlerimizi, ağır bir savaş yenilgisinden sonra kaçan göçmenler gibi küçük bohçaları sarıp derinliklerimize doğru yaptığımız bu uzun yürüyüşte yanımızda götürmeye çabalıyoruz. Cinayetlerden, işsizliklerden, kendilerini satan kadınlardan, korkulardan kendi duygularımızı ayırmak gittikçe daha zorlaşıyor. Sokaklar bizi esir alıyor. Evimiz yok artık. Sessiz ve huzurlu salonlarımız yok. Kendi mahreminde coşkuyla şahlanan yatak odalarımız çoktan sokakların acısına teslim oldu. Bir ümit damlası, sonsuz hayatın sırrını keşfeden bir simyacının imbiklerden süzdüğü, sihirli bir su gibi duygularımızın üstüne damlayıp eskimiş çiçekler gibi solan o duyguları yeniden diriltip canlandıracak o bir damla ümidi arıyoruz. Kalabalığın sessizliği o bir damla ümidi bile vermiyor bize. Acının bu sessizce kabulü acıyı sonsuzlaştırıp büyütüyor. Bir çığlık bile yok. Bir tek çığlık bile. Nar çiçeklerinin önünden sessiz ve boynu bükük geçiyoruz. O çiçekler meyvelere döndüğünde ne olacak? Artık kimse kendisi değil. Herkes ortak bir acının içinde eriyerek kül rengi kalabalığa karışıyor. Anılar, aşklar, özlemler kalabalığın ayakları altında parçalanıyor. Bir bozgunun kalabalığı dolaşıyor sokaklarda. Cepheden dönmeyen çocuğunu arayan kör bir anne gibi her rastladığımızda soruyoruz. Nerede benim aşklarım? Nerede benim sevinçlerim? Nerede benim özlemlerim? Nerede benim yalnızca bana ait duygularım? Duygularımız artık kalabalığın malı, onların acılarına, onların kederlerine, onların dertlerine ait. İçine saklanabileceğimiz o tanıdık bencilliğimiz bile çatırdayıp çökmüş. Bizi başkalarının acılarıyla çırılçıplak yalnız bırakmış. Onların acıları tenimizi yakıyor. Onların kederleriyle kederleniyoruz. O özlediğimiz kadın yüzünün hayalini nereye saklayacağız? Nerede bizim aşklarımız? Ben demek ne kadar da zor artık. Her şey biz oluyor. Ama biz aşkı bilmez. Biz özlemi bilmez. Biz hayallerimizde saklı o ışıltılı gözleri tanımaz. Ben bilir aşkı. Ben bilir özlemi. Ben hatırlar gözleri. Ama ben kayboldu artık. Aşkları, özlemleri, ışıltılı gözleri de yanına alarak yok oldu. Kendini satan kadınlar var. Öldürülen çocuklar, işsiz kalan erkekler, aç yaşlılar var. Bir çığlık bile atmıyorlar. Ümit onların çığlığında saklı ama sessiz duruyorlar. Korkunç bir gazaba uğrayıp taş kesmişler sanki. Bir yiğidin güvenli, bir rindin aldırmaz sessizliği değil bu. Korkunun sessizliği. Her şeyden daha tehlikeli bir sessizlik. Kül rengi kıpırtısız bir sessizlik. Cinayetler bu sessizliğin içinde işleniyor. Bu sessizliğin içinde kayboluyor insanlar. Kadınlar kendilerini bu sessizliğin içinde satıyor. Bu sessizliğin içinde insanlar evlerine işsiz olarak dönüyor. Aşklarımız bu sessizliğin altında ezilip parçalanıyor. Sevişmelerimize darmadağın eden bu sessizlik. Ümitlerimize uzaklara sürgün gönderen sessizlik bu. Nar çiçeklerinin önünden sessiz geçiyoruz. Çiçekler meyvelere döndüğünde sessizlik onları da çürütecek. Meyveler, çiçeklerin vaatlerinin ötesine de geçti diyen Viron çoktan bir ölü. Bir bozgunun sessizliği bu. Bozgun ruhumuza akıyor kalabalıklar halinde. Kendi içimize doğru kaçıyoruz. Kendi içimizde kendimize bir yer arıyoruz. Kalabalıkların acılarıyla örselenmemiş bir yer. Gelecek için hayaller kuracağımız, kendimize ait bir yer gerek bize. Anılarımızı bir daha gözden geçireceğimiz bir yer. Bu kül rengi sessizlik öldürüyor bizi. Beni kaybettik. Biz olduk artık. Ve bir taş gibi sessiziz. Kederli ve korkağız. Sokaklar bizi teslim aldı. Duygularımızı yeniden canlandıracak bir damla ümit gerek bize. Kalabalıkların kederiyle birlikte gittikçe çoraklaşan yüreğimizi yeniden kıpırdatacak bir damla ümit bulmalıyız. Bu sessizliği kırmalıyız. Biri bir çığlık atmalı artık. Çığlıklar yankılanıp çoğalmalı. Yaşadığımızı, insan olduğumuzu, kendimize ait duygularımız olduğunu hatırlamalıyız. Uzun bir uykudan uyanır gibi sevgilimize özleyerek uyanmalıyız. Sessizliği ve acıyı öfkeyle parçalamalıyız. Çığlık çığlığa bir öfkeyle geleceğimizi yeniden yapmalı, herkese duygularını geri vermeliyiz. İşte bu senin aşkın, bu senin özlemin, bu senin hayallerin, bu senin anıların demeliyiz. Şairi kaybolmuş ortamlı bir ağıt olmaktan kurtulup kendi şarkılarımızın şairi olmalıyız yeniden. Nar çiçekleri açtı. Kış meyvelerinin çiçeklerinin yaz başında açması ne kadar şaşırtıcı. O çiçekler meyveye döndüğünde biz ne olacağız? Sevdiklerimiz ne olacak? Nerelerde olacağız? Sarılıp gidecek miyiz bu sessizliğin içinde? Kalabalıkların içinde kayıp mı edeceğiz birbirimizi? Cinayetlerden, açlıktan, işsizlikten, endişeden ve korkudan oluşmuş bir sessizliğin içinde mi ayrılacağız birbirimizden? Kalabalıklar içimize doğru yürüyor. Kül rengi bir sessizlik akıyor ruhumuza. Kendi içimizde kendimize bir yer kalmıyor. Bir çığlık atacak kimse yok mu? Acıyla bağıracak, öfkeyle haykıracak kimse çıkmayacak mı? Kafasına kurşun sıkılmış insanların kendi kanıyla şişmiş yüzlerine böyle sessizce mi bakacağız? Başları öne eğik, utanç içinde işsiz dolaşanların utancına böyle sessizce mi çekeceğiz? Yaşlıların pazar yaylarında yarı aç dolaşıp ezik meyve aramasına böyle sessizce mi katlanacağız? Bir çığlığa yetecek soluk yok mu ciğerlerimizde? Kendi sesimiz bize her şeyden daha mı fazla korkutuyor yoksa? Kendi çığlığımızı duymamak için her şeye razı mıyız? Hep birlikte bu ortak acılara sessizce teslim olup kendi ruhumuzun yavaş yavaş kalabalıklara karışıp yok olmasına sessizce mi kabul edeceğiz? Nar çiçekleri açtı. Meyveleri bu sessizlik içinde mi çürüyecek? Aşklarımızı, özlemlerimizi, sevgililerimizi istemeyecek miyiz? Bu kül rengi sessizliğin içinde haykırmayacak mıyız? Kendi yok oluşumuzu böyle mi seyredeceğiz? Hayır, çığlıklarımızı atacağız. Nar çiçekleri birer meyveye dönmeden önce onları çürümeyi bırakmadan haykıracağız. Uzun bir çığlık olacak bu. Sevmek tuhaf bir şey Rauf Bey. Yine geç kaldım işte. Çiçekçi öğlen namazını çiçekleri yetiştiremeyeceğini söyledi. Bu yazı yazabilmek için camiye de gelemiyorum. Halbuki hiç olmazsa bir iki adım sizi sırtımda taşımak boynumun borcuydu. Gelip gelmememi pek aldırmazsınız belki ama insanın hocasının cenazesine yetişmemesine, geç kalmasına kızarsınız. Biraz bilirim. Ölüler kızar mı Rauf Bey? Birçok şey olduğu gibi bunu da siz bizden önce öğreneceksiniz. Okula geç kaldığımda da kaşlarınızı çatardınız. Ben o zamanlar sizin öyle ünlü bir edebiyat eleştirmeni olduğunuzun pek farkında değildim. O dağınık saçlı hoppa kıza aşıktım. Okulu falan aldırmıyordum. Bağırıp çağırmazdınız. Elinizdeki bateri sopasına benzer küçük sopayı merdiven trabzanlarına tık tık vurarak dolaşırdınız okulun içinde. Bir şey söylemenize gerek kalmazdı. Tık tık sesini duyanlar çil yavrusu gibi dağılıp en efendi halleriyle sıralarına yerleşirlerdi. Adınız öğrencilerin arasında tık tık Rauf kalmıştı. Herhalde haberiniz vardı ama bizimle yüz göz olup böyle şeyler konuşmazdınız. Tepe ne kadar da size benziyor değil mi? Bizim sınıfa geldiğinde o yakışıklı oğlanın Rauf Bey'in oğlu olduğunu fısıldamıştı kızlar kıkırdayarak. Tepe bir derste Henrik böyle okumuştu bize. Alman edebiyatını iyi biliyordu. Böyle ilk ondan duymuştum. Yıllar sonra bir ilkbahar öğleninde Boğaz'da bir meyhanede Edip Cansever'le size rastlamıştık. Rakı içiyordunuz. Yanımda o sıralar aşık olduğum başka bir kız vardı. Cansever meyhanenin terasının dibinde oynaşan ışıklı sulara bakıp bana uzaktan seslenmişti. Çetin nasıl? Çetin iyi diye cevap vermiştim ben de. Kaşlarınız çatılmıştı hemen. Sen bana Çetin mi diyorsun? Büyüklere saygı beklerdiniz. Büyüklerle şaka olmazdı. Cansever yine seslenmişti bana. Biz daha ne kadar yaşarız? 100 yaşına kadar yaşarsınız demiştim. Yanılmışım Rauf Bey. İkiniz de erken gittiniz. Derslerim kötüydü. Bir ikman imtihanına girmiştim. O dersten geçersem paçayı kurtaracaktım. Çakarsam okuldan atılmak yazılıydı haritada. İmtihan sonucunu öğrenmek için okula gitmiştim. Dışarısı sıcak. Yaz tatiline giden öğrencilerin terk ettiği boş ve gölgeli okul serindi. Kağıtlara bakıp geçtiğimi söylemiştiniz. Heyecandan size sarılmıştım. Siz de bana sarılmıştınız. Ne sizden ne de benden beklenmeyecek bir hareketti bu. Ama ben o anı hiç unutmadım. Bana o babaca sarılmanızı, sonra geri çekilip gene öğretmen sesinizle kuklarım demenizi. O sıralar benim bugün olduğumdan çok daha gençtiniz biliyor musunuz? Bense sizi çok yaşlı sanıyordum. Son olarak 2-3 yıl kadar önce Orhan Kemal roman ödülünün verilmesinden sonra sizi aramıştım. Jüride kavga çıkmıştı. Diğer bazı üyelerle birlikte ödülün benim son romanıma verilmesi için uğraştığınızı duymuştum. Ben size teşekkür ederken siz bu tavrınızın tamamen objektif görüşlerden kaynaklandığını ısrarla belirten bir üslup tutturmuştunuz. Beni sevdiğiniz için ya da eski öğrencinizi kayırdığınız için ödülü bana vermek istediğinizi düşüneceğimden korkar gibiydiniz. Bu roman çok iyi olmuş demiştiniz. Bu kısa cümlenin içinde öbürlerini pek sevmediğiniz de anlaşılıyordu. Bir romancıyla konuşan bir edebiyat eleştirmeninden ziyade Öğrencisinin kompozisyonunu değerlendiren bir öğretmen tonu vardı sesinizde. Hala bir öğretmenim olması hoşuma gitmişti. Geçen gün o haberi okudum. Rauf Mutluay öldü diye yazıyordu. Sevmek ne tuhaf şey Rauf Bey. Kendinize hiç benzemeyen, hayatı kavrayış biçimi, yaşama üslubu, zevkleri, ilişkileri size çok uzak birini, onu ne kadar sevdiğinizi bile tam bilemeden seviyorsunuz. Ölüm haberini okuduğunuzda evde yapayalnız olmanızdan yararlanıp usul usul ağlıyorsunuz. Ölüler ağlayanları görüyor mu Rauf Bey? Ziyaretinize gideceğimi söylemiştim. Artık kaçınılmaz oldu. Bu kez mutlaka geleceğim. Her zaman geç kalırım. Ama hayat bu, hiç belli olmaz. Bakarsanız bu sefer erken gelirim. (Gülüyor)